Kitabın adı 8. Gün, yazarı Glenn Mead, 35. Ayrım, 5. Bölüm, 12 Kasım. Teslim olmaktan başka seçeneğiniz yok başkan. 51. Beyaz Saray, 22.03. Gece bulutsuzdu. Yıldızlar çıkmış, yağmur dinmişti. Gül bahçesi insanı ürpertecek kadar sakindi. Başkan soğuktan korunmak için bir palto giymişti. Yüzü sıkıntılıydı. Yorgunluktan vücudu sızlıyordu. Acil durum odasının duvarlarına dayanamamıştı. 20 saate aşkın bir süredir uyumamış, Beyaz Saray'dan ayrılmamıştı. Artık temiz havaya ihtiyacı vardı. Derin derin nefes alıp verdi. "Ne diyorsun Bob?" Aracılık görevini yapmaya çalışan danışmanı Bob Rapp yanında duruyordu. Diğer danışmanları, Haşim yeni saldırısının haberini verirken acil durum odasında başkanın yanında olan 5 erkek ve kadın bu kez de çevresindeydiler. "Bir daha vuracağına kuşku yok. Bahse girebilirsiniz. Ama eğer sinir gazı kullanırsa yandık. Bir gaz saldırısını basından saklamamız imkansız. Her muhabir, her televizyon kanalı olanı duyacaktır. Biz gözümüzü açıncaya kadar ülkenin her köşesinde manşetler, flash haber programları, sokaklarda kaos olacak. Dick, sence sinir gazı kullanma ihtimali var mı?" Yüzü giderek solan, umudunu gittikçe yitiren Booth, CIA başkanına döndü. "Haşim'in çarpık zihniyetini düşününce gaz kullanma ihtimalini yüksek görüyorum. Pazarlık gücünü artırmak için belki az bir miktar kullanacak. Üstelik şehit kelimesinin altını özellikle çizdi efendim. Bu da bir çeşit intihar saldırısını çağrıştırıyor. Bu saldırı iki biçimde gerçekleşebilir. Sadece kararlılığını göstermek için kentin dışında oldukça uzakta bir yere saldırıp nispeten az ölüme neden olur ya da ciddiyetini vurgulamak ister. Önemli bir hedefe saldırıp bir sürü insanı öldürür. Hangisini seçerse seçsin bana kalırsa bantta gördüklerimizden çok daha fazla ölüm, çok daha ciddi hasar bekleyebiliriz. Konuyu tırmandırmaya, bizi blöf yapmadığına inandırmaya çalışacak. Son tehdidini gerçekleştirebilecek durumda olduğunu göstermek isteyecek." "Aman Tanrım, bu herif çılgın bir manyak. Cehenneme gitsin." Başkanın sesi umutsuzluk yüklüydü. 10 dakika kadar önce Haşim bağlantıyı kestiğinde FBI başkanını ve genelkurmay başkanını uyarmıştı. FBI ve ordu birliklerinden oluşan bir düzine kadar kimyasal silah ekibi derhal Washington'daki stratejik noktalara yerleştirilmişti. Bahçedeki herkes saniyelerin akıp gittiğinin bilincinde, sadece başkentte değil, Amerika'nın herhangi bir kenti ya da kasabasında her an bir saldırının gerçekleşeceğinin, sayısı bilinmeyen masum sivilin öleceğinin farkındaydı. Tehlikeyi önlemek için belli başlı kentlerde ordu KIS birimleri alarma geçirilmişti. Oysa düşmanın sürpriz avantajı insanın içini ezecek bir gerçekti. Saldırı düşmanın belirlediği bir zamanda onun seçtiği bir hedefe karşı yapılacaktı. Başkanın yanındakiler güçsüzlüklerinin farkındaydı. Tek yapabildikleri kaz gibi oturup saldırıyı beklemekti. "Bu kadar ileri giderse bu sırrı nasıl gizli tutarız? Bu kent çıldırır. İnsanlar kaçmaya başlar. Ondan sonra ne yaparız? Ya Haşim? Tehdidi etkisizleşir. Mantıklı değil." "Herif aptal değil efendim," dedi Bob Rapp. "Bana kalırsa bu saldırıyı stratejisine uyacak bir biçimde planlamış olmalı. Özellikle isteklerinin karşılanacağı konusunda umutlanmaya başladığı bir anda her şeyi mahvetmeyi göze alamaz. Buna şaşıracaksın ama Tanrı'dan haklı olmanı diliyorum. O kasabın bu akşam öldüreceği zavallılara bir faydası olmasa bile." "Tanrım, bunu söylediğime inanamıyorum. Bu saldırıyı önleyecek hiçbir şey yapamadığımıza inanamıyorum. Adamlarımızı alarma geçirip beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok efendim." Başkan sakinleşmek için birbiri ardına derin nefesler alıp verdi. Sakin bir şekilde düşünmeye çalıştı. "Peki, öyleyse yapacağımız iki şey var. Önce Başkan Kuzmin'le görüşmem gerek. Bütün tutukluları serbest bırakabilmeliyiz. Haşim'in eline önemli bir şey vereceğiz. Hem de zaman kaybetmeden." "Ama Kuzmin bunu kabul etmeyeceğini ısrarla söylemişti efendim." "İstese de istemese de kabul edecek. Biz burada iblisle yılanın arasında kaldık. Elimizde baskı yapacağımız bir koz yok efendim. Öyleyse düşünün, bir koz bulun, hem de derhal. Yapılacak ikinci iş, eğer her şey kötü giderse ve Haşim'in bombası patlarsa, bunun sonucunda karşılaşacağımız büyük sayıda ölü ve yaralıyla nasıl baş edeceğimizi gösterecek bir kıyamet günü çalışması istiyorum. Bu çalışma başlatıldı efendim. Askeri Planlamacılar ve FEMA, Federal Kriz Yönetimi tarafından. Yarın sabah 8'de bütün stratejilerin hazır olacağına söz verdiler. Bir plan istiyorum baylar. Hayır, herhangi bir plan değil, planı istiyorum. Eğer en kötüsü gerçekleşir ve bu kent savaş alanına dönerse 250 bin ceset ve yüz binlerce yaralıyla nasıl baş edeceğimizi gösteren planı. Sakın yanlış anlamayın. Başkanın buz gibi sözlerindeki sertlik çevresindeki herkesin sırtını ürpertti. Tam o sırada batı kanadının sütunlu galerisinden sesler duyuldu. Paul Burton bahçeye açılan kapılardan çılgın gibi fırladı. Gizli servis elemanlarının yanından geçip soluk soluğa başkanın yanına koştu. Oldu efendim. 10 dakika önce kent merkezinde. Burton'ın yüzü bir korku maskesi gibiydi. Korkunç bir patlama oldu. Başkanın yüzü kül gibiydi. Tanrı aşkına nerede? FBI genel merkezinde. Ne kadar ciddi Paul? Kaç ölü? Başkan oval ofise dönmüş, çalışma masasının arkasına geçmişti. Danışmanları da odayı doldurmuştu. Hepsi büyük bir panik içindeydiler. Dehşetle odanın bir köşesine çekilmiş, bilgi almak için Hoover binasındaki üst düzey ajanlarından biriyle cep telefonunda heyecanla konuşan FBI başkanına bakıyorlardı. "Henüz bilmiyoruz efendim," diye cevap verdi Burton. "FBI bölgeyi kordon altına aldı. İlk belirlemelere göre bir intihar saldırısı ama ayrıntılar bölük pörçük. Sinir gazı yayılmış mı? Şimdilik bunu da bilmiyoruz. Orası karma karışık. Tam olarak neler olup bittiğini bilen pek yok. Tek bildiğim Hoover binasının 10. cadde girişinde bir kamyonun havaya uçtuğu." Aman Tanrım! Bütün gözler cep telefonunu kapayıp başkana doğru yürümeye başlayan FBI başkanına döndü. "Doug?" "Oldukça ciddi Sayın Başkan." Doug Stevens'ın yüzü bembeyazdı. "Korkunç bir patlama. Kayıp sayısını tahmin etmek için henüz çok erken ama onlarca ölü, bir sürü de yaralı olduğu anlaşılıyor." Başkanın yüzü endişeyle gerilmişti. "Gaz yayılmış mı?" "İlk belirtilere göre hayır efendim ama emin değilim." "Öyleyse emin ol. Oraya bir kimyasal silah ekibi gönder. Çabuk." "Gittiler bile efendim. O zaman cevabı istiyorum derhal." Başkan bembeyaz yüzünü Paul Burton'a çevirdi. "Kıyamet günü planımızın ne aşamada olduğunu öğren. Eğer mümkünse çalışmaları hızlandır. Haşim'in saldırısı kaçınılmazsa o plana ihtiyacımız olacağı kesin." Başkan dişlerini sıktı, elini yüzüne götürdü. Öfkesini kontrol etmekte yine zorlanıyor olması, umutsuzluğunu, görünürde çaresiz bir ikilemin tuzağında olmanın hırsını yansıtıyordu. Çevresindekiler yüzüne kapadığı elinin titrediğini görünce bir an başkanın denetimini yitirdiği, yıkılmak üzere olduğu izlenimine kapıldılar. Ama elini çektiğinde titreme durmuş, sesi birden sertleşmişti. "Bob, kimyasal silah ekibinden bir cevap alır almaz Ebu Haşim'le yeniden bağlantı kurmanı istiyorum." "Ama gece yarısı," demişti efendim. "Ne dediğini çok iyi biliyorum." Başkan yumruğunu masaya vurdu. "Dediğimi yap. Orospu çocuğuyla konuşmak istiyorum." Washington DC 2159. Beyaz Saray'ın 8 blok ötesinde Potomac kıyısındaki Muhammed Raşit 10. caddeden yükselen ve kulakları sağır eden patlamayı duymuştu. Arabayı kaldırımın kenarına çekip camı indirdi. Patlamadan sonra gece sessizliğine bürünmüş Washington sokaklarında gök gümbürtüleri gibi dolanan yankıları dinledi. Arabaların durduğunu, şaşkınlıktan dona kalmış yayaların göğe baktıklarını gördü. Raşit 2 dakika sonra ilk sirenlerin çığlığını işittiğinde güvenliğe Eisenhower otoyolu ve Chesapeake'e doğru yol alıyordu. Beyaz Saray 22:50. Başkan mikrofonu çalıştırdı. Acil durum odasına dönmüştü. Yüzünü kaplayan kırmızılık öfkesini gösteriyordu. "Bay Haşim, ben Başkan Booth. Beni duyuyor musunuz?" Haşim cevap verdi. Çevirmen cevabın İngilizcesini söyledi. Ses yine sakin, neredeyse nazikti. "Evet Sayın Başkan, sizi duyuyorum." "Bay Haşim, Bu akşam yaptığınız, yine masum Amerikalıları öldürmek, bir gün bedelini ağır ödeyeceğiniz barbarca bir terör saldırısı. İşlediğiniz korkunç cinayetin cezasız kalmayacağını bilmenizi istiyorum. Ne kadar uzun sürerse sürsün, adaletin yerine gelmesini sağlamak için ne kadar insanın gücüne ihtiyaç duyacaksak duyalım, maddi ya da diğer maliyetler ne kadar yüksek olursa olsun, size söz veriyorum. Bu haince saldırının failleri, siz ve yandaşlarınız, bu acımasız cinayetinizin bedelini ödeyeceksiniz. Beni kızdırdınız Bay Haşim. İçimde asla tahmin edemeyeceğim kadar korkunç bir öfke uyandırdınız. Bunu iyice anlamanızı ve bu cinayetin suçlularını cezalandırma kararlılığımın ne kadar süreye ve gayrete ihtiyaç olursa olsun azalmayacağını bilmenizi istiyorum. Sakın hataya düşmeyin. Amerikan adaletine hesap vereceğiniz günün geceyi izlemesi kadar kesin. Çeviri bittiğinde Başkan Haşim'e cevap verme fırsatı tanımadan sözlerini sürdürdü. Sizinle açık konuşacağım Bay Haşim. İstediğinizi elde edebilirsiniz. Tüm istekleriniz karşılanabilir. Askerlerimiz körfezden çekilebilir. Tutuklular serbest kalabilir. Ama bu geceden sonra bu ülkeye geçmişte ya da şimdi yönelttiğiniz korkunç saldırılar yanınıza kâr kalmayacak. Bunu iyi bilin. Ne ben ne de Amerikan halkı tehditleriniz karşısında eğilmeyeceğiz, sinmeyeceğiz. Bir asker olduğunuzu iddia ediyorsunuz Bay Haşim. O yüzden her savaşın hem galip hem de mağlup için bir bedel olduğunu biliyor olmalısınız. Bu bakımdan galip gelseniz de gelmeseniz de tehditlerinizin ardında nasıl bir güç olursa olsun bu savaşın bedelini hayatınızla ödeyeceğinizden eminim. Çeviri biter bitmez başkan konuşmaya kaldığı yerden devam etti. Başka bir konuda daha açık konuşmak istiyorum. Bu akşam ilk konuşmamızdan önce çarpık terörist zihniyetinizi okuyabilecek bir dizi uzmanın yardımlarından yararlandım. Bana size nasıl yaklaşacağım, psikolojinizi nasıl anlayacağım, sizi bir diyaloğa zorlamak için nasıl bir strateji uygulayacağım konusunda önerilerde bulundular. Uyarıları çok değerliydi. Bilgileri de çoğu kez doğru. Ne var ki Bay Haşim, şu andan itibaren tavsiyelerini dinlemeyeceğim. Şu dakikadan sonra benim ya da danışmanlarımın oluşturduğumuz herhangi bir stratejinin anlamsız olacağını, sizinle açık konuşmanın tek yol olduğunu görüyorum. Bunu kabul edip etmemek size kalmış. Ama benim açımdan hile, kurnazlık, rol olmayacak. Burada insan yaşamından söz ediyoruz. Başlarının üzerinde sallanan, gerçek ve korkunç tehditten tümüyle habersiz, yataklarında uyuyan yüz binlerce Amerikalının, kadın, erkek, çocuk, masum hayatlarından bahsediyoruz. Onların hayatları benim için her şeyden daha önemli. Bu nedenle bu konuşmadaki kesin açık sözlülüğüme inanmanızı istiyorum. Öyleyse Bay Haşim artık iş konuşalım. Benden istediklerinizi kalan zamanda yerine getirmem imkansız. Siz ve arkadaşlarınızın bunun farkında olması gerek. Körfez'deki Amerikan birliklerini bu kadar kısa zamanda geri çekmek lojistik olarak mümkün değil. Ama bu akşam bu konuşma sona erer ermez bütün Amerikan askerlerinin Körfez'den geri çekilmesini emredeceğim. Amerikan toprağında bulunup serbest bırakılmasını istediğiniz her tutuklu serbest bırakılacak ve istediğiniz ülkeye gönderilecek. Listedeki diğer isimlere gelince kaderlerinin başka ülkelerin elinde ve benim denetimimin dışında olduğunu kabul etmelisiniz. Kuşkusuz verilen süre içinde serbest bırakılmaları için elimden geleni yapacağım. Yabancı liderlere bu insanların serbest bırakılmasının ne kadar önemli olduğu mesajını ileteceğim. Eğer başarısız olursam bunun nedeni isteksizliğim olmayacak Bay Haşim. Bu size verebileceğim en dürüst cevap. Çeviri sona erdiğinde acil durum odası tamamen sessizliğe gömüldü. Sadece hoparlörden gelen belli belirsiz uğultunun duyulduğu uzun ve endişeli bir sükunet vardı. Masanın çevresindekiler hattın hala açık olup olmadığını, başkanın öfkeli ama dürüst sözlerinden sonra Haşim'in iletişimi kesip kesmediğini merak ederek birbirlerine baktılar. Arabın sesini tekrar duyduklarında irkildiler. Sesindeki asabiyetten kızgın olduğu anlaşılıyordu. Söyleyeceklerinizi söylediniz Sayın Amerika Başkanı. Şimdi de ben konuşacağım. Son konuşmamızda sizi beni tehdit etmemeniz konusunda açıkça uyarmıştım. Oysa yine tehdit ettiniz. Hala ediyorsunuz. Tüm uyarılarıma artık böyle bir hakkınız olmadığını söylememe rağmen. Evet, binlerce Amerikalının ölebileceğini söylerken haklısınız. Oysa tüm saldırganlığınızla Amerika'nın her zaman haklı olduğu inancınızla onların hayatını hala ateşe atıyorsunuz. Bu hakkı nereden alıyorsunuz Sayın Başkan? Beni geçmişte binlerce araba yaptığınız gibi tehdit etme hakkını nereden buluyorsunuz? Hakkınız yok. Hiç hakkınız yok. Sanki Haşim duygularını kontrol etmeye çalışıyormuş gibi kısa bir sessizlik oldu, sonra daha sakin bir ses duyuldu. Bu gece Washington'da din kardeşlerimin şehadet arzusunun bir örneğini gördünüz. Kutsal bir dava için hayatlarını feda etmeye hazır olduklarını gördünüz. Şu anda şehrinizde olan diğer savaşçılar da gerekirse aynı ölüme severek gidecekler. Bir an bile düşünmeden hayatlarını feda edecekler Sayın Başkan. Ya siz? Etrafınızdaki insanlar? Siz hazır olsanız bile vatandaşlarınızdan büyük bir bölümü sizinle birlikte ölmeye hazır mı? Bu akşamki ölümlerin sebebi sizsiniz. Yalanlarınızla, inadınızla, beni aldatıp kandırmak için harcadığınız boş çabalarla. Yalanlarınızı cezalandırmak, size ve yönetiminize elimdeki gücü bir kez daha göstermek için bir örnek olarak kimyasal silahımı kullanabilirdim. Ama hayır, yapmadım. Onun yerine daha zararsız bir yol seçtim ve vatandaşlarınıza merhamet, başkanlarının sahte söz ve davranışlarının hak etmediği bir merhamet gösterdim. Yüzü kıpkırmızı olan başkan öfkesini kontrol edemiyordu. Bay Haşim, bu gece onlarca Amerikalıyı öldürdünüz. Hala merhamet gösterdiğinizi söylemek küstahlığını nereden buluyorsunuz? Buna nasıl cüret edersiniz? Bomba patladığında sokakta masum insanlar vardı. Çevirmen sözünü tamamlamadan Haşim araya girdi. Susun Sayın Başkan, dinleyin. Yoksa bu diyaloğu hemen keserim. Çevirmenin söylediklerini duyduğunda başkan cevabını tutarak yutkundu. Yüzü hala kıpkırmızıydı. Elleriyle önündeki masanın kenarını kavradı. Öfkesi artıyor, karşısındakinin tehditkar konuşması yüzünden hırslanıyordu. Haşim devam etti. Sonuç olarak Sayın Başkan, silahımı kullanmamaya karar verdim. Size patlamayı açıklayacak bir yol göstermeye de karar verdim. Ülkenizden sanki halkta birlik varmış gibi bahsediyorsunuz ama ulusunuz darmadağın. Bu patlamadan sorumlu olabilecek bir sürü öfkeli grup var. Milisler ve vatanseverlerin FBI'ye saldırmaları için yeterince neden bulabilirsiniz. Eğer akıllıysanız suçu onlara yüklersiniz. Haşim çevirinin bitmesini bekleyip devam etti. Bu kadarı yeter. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi işimize dönelim. Elinizdeki tutukluların serbest kalacaklarını söylediniz. Bu husustaki talimatım, verdiğim sürede olmadan hepsinin yolcu uçaklarıyla Afganistan'da benim belirleyeceğim havaalanlarına taşınması. Havaalanlarının yeriyle ilgili bilgiler, uçakların inmesinden 2 saat önce Samir Mehmet tarafından size iletilecek. Öteki tutuklulara gelince, onların üzerinde bir kontrolünüz olmadığını söylediniz. Bu doğru değil Sayın Başkan. Öteki devletleri etkilemek için elinizde askeri olsun, maddi olsun korkunç bir güç var. Geri kalan tüm tutukluların serbest bırakılması için bu gücü sonuna kadar kullanabileceğinizden hiç kuşkum yok. Bu tutukluların da Afganistan'da aynı şekilde yeri uçakların inmesinden 2 saat önce size bildirilecek havaalanlarına gönderilmesini sağlayacaksınız. Anladınız mı? Size söyledim, bu benim kontrolümün dışında Bay Haşim, diye cevap verdi başkan çeviri sona erince. Bu isteğinizi yerine getirmem imkansız, en azından şimdilik. Ama hükümetim tutukluların serbest bırakılmaları için ciddi görüşmelerde bulunuyor. Bu çalışma zaman ve çok büyük gayret gerektiriyor. Şimdiden Rus hapishanelerindekilerin serbest bırakılmaları için Başkan Kuzmin'le konuştum. Emin olun ilk tepkisi olumluydu. Yine de zamana ihtiyacım var. Yalan söylüyorsunuz. Haşim'in bekletmeden verdiği cevap kinayeliydi. Başkan Kuzmin tutukluları bırakmak niyetinde değil. Daha da ötesi, kamplarıma saldırmaları için bombardıman uçakları göndererek beni öldürmeye çalıştı. Allah'ın inayeti ve sizin müdahalenizle çok geç olmadan uçakları geri çevirme akıllılığını gösterdi. Bunun tekrar edilmesini önlemek için Başkan Kuzmin'le konuşmanızı ve eğer beni yeniden öldürmeye kalkışırsa sadece Washington'un yerle bir olmakla kalmayacağını, adamlarıma Moskova'ya karşı da aynı silahla saldırmaları emrini vereceğimi söylemenizi istiyorum. Başkenti ve başkent halkı aynı kaderi paylaşır. Başkan şaşkınlık içinde Haşim'in cevabının çevirisini dinledi. Görüyor musunuz Sayın Başkan? Diye devam etti Haşim. Yine yalan söylüyorsunuz. Dürüst olacağınızı söylediniz ama sözünü tutacak adam değilsiniz. Artık aramızda herhangi bir diyaloğun yararsız olacağını görüyorum. Şu andan itibaren tüm isteklerim bütünüyle yerine getirilmeden sizinle ya da danışmanlarınızla konuşmayacağım. Benimle temas kurmak için hiçbir girişimde bulunmayın. Bulunursanız ölümcül bir hata işlersiniz. Bay Haşim, öteki tutukluların serbest bırakılması için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Ama geri kalan 5 günden fazlasına ihtiyacım var. Daha fazla zamana ihtiyacım var. Sözleriniz anlamsız. Sadece davranışların bir değeri var. Teslim olmaktan başka çareniz yok Sayın Başkan. Bunu ne zaman anlayacaksınız? Siz sözünüzü tutmadığınıza göre ben de sözümü tutmak için bir neden göremiyorum. Şu andan itibaren 5 gününüz yok artık. Haşim durakladı. Odadakiler bundan sonra söyleyeceklerinin ürküntüsüyle bekledi. Haşim konuştuğunda hepsi dondu kaldı. Gece yarısından sonra 36 saatiniz var. Bütün isteklerimi karşılamanız için 36 saat. Yoksa bomba patlayacak. 35. ayrımın sonu. Sayfa 420. Devamı 36. ayrımda.